Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen.
Ayrım 25.
Zira son bir senedir ailemden sadece iki mektup alabilmiştim. Her ikisi de babamın muhtelif vesilelerle tanıştığı yabancılar eliyle olmuş ve bu mektuplarda da benim onlara yazdıklarımı aldıklarına dair hiçbir ipucu bulamamıştım. O gece tüm aile fertlerime ayrı ayrı yazdığım mektuplarımı ve hazırladığım küçük hediyeleri Bill'e teslim ettim ve İstanbul'a varır varmaz babamı araması için tembihledim. Gece boyunca Shanna'nın 2 sene önce Nesim'i geçirdiğimiz yolculuğa göndermek üzere olduğu sevgilisine nasıl baktığını gördükçe içim titredi. Ve o zaman fark ettim ki ben ailemden gelecek bir haberin açlığıyla Bill'in geri geleceğini kesin görmüştüm. Oysa onun savaşın daha da acımasızlaşan şartları içinde İstanbul'a gideceğini, belki de hiçbir zaman varamayacağını veya varsa bile dönemeyebileceğini unutmuştum. O gece beraber olduğumuz kalabalığın içinde Shanna'nın hislerini, endişelerini benim kadar iyi anlayacak kimse olamazdı. Nitekim Bill'in ayrılmasından sonraki günler Shanna'nın en büyük tesellisi ben oldum. Onun sevdiği erkeğe kavuşmasıyla ilgili ümitlerini taze tutmaya ve endişelerini gidermeye çalıştım. 2 sene önce onun bana verdiği desteği şimdi ben ona geri sunuyordum. Tek dileğim sevgili arkadaşımın benim yaşadığım trajediyi yaşamadan sevdiğine kavuşmasıydı. Kısa bir süre sonra rollerimizin tekrar değişeceğini henüz bilemezdim. Dünyada yaşanan değişikliklerden, kaostan, hüzünlerden mevsimlerin haberi yok gibiydi. 1917 baharı New York'a daha önceki baharlar gibi yerleşirken, Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri harbe girdiğini ilan etti. Herkesin kendini içten içe hazırladığı ama yüksek sesle mümkün olduğunca konuşmak istemediği olmuştu sonunda. Mayıs ortalarında bir akşam üzeriydi. Apartmanın Central Park'ı gören cephesi boyunca dairenin önünde uzanan verandadan koca şehre nefes veren parka bakarken etrafını çevreleyen zenginliğin savaştan nasıl etkileneceğini düşünüyordum. Kısa bir zaman dilimini inanılmaz hatıralarla dolduran bu adresten ayrılmaya karar vermiştim. Aslında Celeste evlenip yanımdan gittiğinden beri tek başıma bu büyüklükte bir evde oturmanın anlamsız ve üstelik ne kadar gereksiz bir masraf olduğunu düşünüp duruyordum. Gerçi 5. caddedeki bir apartman dairesi için son derece sembolik bir ücret ödüyordum ama önümüzdeki belirsizlik beni olabildiğince temkinli yaşamaya itiyordu. Harbin ne süreyle devam edeceği ve bizleri hangi şartlarda bırakacağını tahmin etmek mümkün değildi. Maddi imkanlarımı beni en uzun süre kimseye muhtaç olmadan yaşatabilecek gibi kullanmam şarttı. Ertesi akşam gerekli düzenlemeleri konuşmak üzere Ezra'yı davet etmiştim. Eva Florsheim'ın onun hakkında bana söylediklerinin üzerinden uzun bir zaman geçmiş ve ben hepsini unutmuştum. Ezra benim için tanıdığım ilk günden beri mükemmel bir dost, manevi destek, finansal danışman olmuştu. Ona hayatımı gözlerim kapalı teslim edebilirdim, o kadar güveniyordum. Ayrıca Nesim'in en iyi arkadaşı olması dolayısıyla onun adını hiç anmasak dahi aramızda onun hatırasını yaşatıyor gibi hissediyordum. Görüntüsüz, sessiz, bellekte, ateş böceklerinin göz kırpar gibi yanıp sönen pırıltılarını andıran hatıralar. İşte Ezra ile de baş başa olduğumuz zamanlar, Nesim'i ve onunla beraberliğimizde paylaştığımız herhangi bir detayı hatırlatan anlarda göz göze gelir, bir şey söylemez ama ikimiz de ötekinin kısa bir zaman öncesine çıktığı yolculukta diğerini takip ettiğini bilirdik. O akşam galeriden oldukça geç dönmüştüm. Duşumu alıp giyinmiştim ki kapı çalındı. Saçlarımı aceleyle ensemde döndürüp koridorda kapıya doğru yürürken bir yandan firketelerini tutturdum. Kapıyı açtığımda elinde muhteşem bir orkide saksısıyla Ezra karşımda duruyordu. Onu her gördüğümde olduğu gibi yine yüzümde huzurlu bir gülümsemeyle yanağımı uzattım. Dudaklarının yanağımdan sanki kaçarcasına teması dikkatimi çekti ama üzerinde durmadım. Salona doğru ilerlerken sordu. Bunu nereye koymamı istersin prenses? Salonun ortasındaki oval mermer Rönesans sehpanın üzerinde vazo içindeki çiçekleri alıp yer açarken buraya koyabiliriz dedim. Sonra devasa saksının etrafında dönüp muhtelif aralarla ekilmiş muhteşem dört kök beyaz orkideyi izlerken mırıldandım. Ezra, bunlar şiir gibi ne kadar güzeller. Çok teşekkür ederim. Bara doğru yürürken ne içersin diye sordum ve barın arkasına geçtim. Halindeki durgunluk fark edilmeyecek gibi değildi. Barın üzerinde hala Nesim'in düzenlediği gibi duran şişelerde gözünü gezdirirken "Skoç lütfen" dedi. Kadehini hazırlarken gözlerimi ondan ayırmadan "Ezra sen iyi misin?" diye sordum. Dudaklarına zoraki bir tebessüm yayıldı. Yüzünde düşünceli, gergin, kararsız, mahcup ifadeler harmanlanmış, annesinden aldığı zarif yüz hatları sanki yeniden şekillenmişti. "Evet," dedi. "Evet, iyiyim. Sadece bazı kararlar vermek üzereyim." Gülümseyerek içkisini uzattım. "Seni mutsuz edecek bir şeylere karar vermişsin gibi görünüyor." Kadehini alırken diğer eliyle elimi tuttu. Birden gözleri bana epeydir unutmuş olduğum bir anı hatırlattı. Bakışları 1916'nın yılbaşı akşamı, annesinin işaret ettiğinde bana bakarken yakaladığım anki gibi melankolik ve düşünceliydi. Tahminimden daha ciddi bir şeyler olmalıydı. Elimi onun avucu arasındaki emniyetli sıcaklığa bırakırken sordum. "Bana anlatmak ister misin?" İçkisinden bir yudum aldı, elimi bırakmadan beni barın arkasından çıkardı. Veranda kapısının önüne kadar el ele yürüdük. Kısa bir an konuşmadan sadece dışarısını seyrederek durdu. Zihnimden süratle, daha geçenlerde bir akşam benim gördüğüm gibi Nesim'i görüp görmediğini merak ettim. Yüzüne merakla baktım. Onu tanıdığımdan beri hiç böyle görmemiştim. Avucundaki elimi olabildiğince sıkı tutmasına rağmen öylesine dalgındı ki diğer elimi koluna koyup dikkatini çekmeye çalıştım. "Ezra," bana doğru döndüğünde düşünceleri kendisini bir yana bırakıp benim söyleyeceklerime yönlenmiş gibiydi. "Önce sen anlat prenses," dedi. "Peki." Elimi yavaşça onun avucundan çekip kollarımı kavuşturdum. Verandanın açık kapısından giren tatlı esintiye yüzümü verdim. "Ah tanrım," dedim. "Bu evi çok sevmiştim." "Artık sevmiyor musun?" "Belki de her zamankinden çok. Ama artık daha makul bir yere taşınmam gerektiğini düşünüyorum." "Makul." Arkamda duran berjer koltuğa yerleşirken onu da karşımdakine oturması için davet ettim. Fakat o ayakta durmayı tercih etti. "Sevgili Ezra, sana teslim ettiğimiz parayı ne kadar güvenli değerlendirdiğini biliyorum. Ama artık ailemden yeni bir destek gelemeyecek olması beni ürkütüyor. Normal şartlarda galeriden aldığım maaşla böyle bir apartmanda oturmam söz konusu olamazdı. Kaldı ki üniversite masrafım da cabası. İster istemez fonlarıma ve hazır paraya girmek durumundayım. Onun için bir an evvel ancak maaşımla yaşayabileceğim gibi bir yere taşınmaya karar verdim." "Karar verdin." "Evet," derken ona danışmadığıma içerlediğini sezdim. Ezra yerinden kıpırdamadan sol elinde içkisi, kollarını göğsünde çapraz yapıp veranda kapısına sırtını dayadı. Yine o sorunlu bakışları geri gelmişti. "Bu kadar kaçmana gerek var mı?" "Kaçmak mı?" "Evet, Nesim'den sonra." Ezra bir an durdu. Nesim'le ilgili cümleyi nasıl tamamlayacağı konusunda düşünmüş olmalıydı. Devam etti. "Şimdi Celeste de yanında yok ve sen buradan çıkmaya niyetleniyorsun. Sanki Nesim'le yaşadığın bir hayatı olduğu gibi geride bırakmak istiyorsun." Onun sesinin tonundaki alınganlığın sebebini anlayamamıştım. "Hiç de öyle değil Ezra. Ben sadece yalnız bir genç kadın olarak elimdeki imkanları ekonomik kullanıp hayatımı kimseye muhtaç olmadan yaşamayı planladım, o kadar. Bunu neden bu kadar kişiselleştirdiğini çözemiyorum. Talebe olarak geldiğim bu ülkede kocam öldü, harbin ortasında ailemden uzak kalıverdim. Bunun ne kadar güven kaygısı yaratan bir duygu olduğunu sen bilemezsin. Ona kendimi anlatma telaşında sesimin adeta isyankar bir tonda yükseldiğini ve gözlerimin yaşlarla pırıldadığını fark etmemiştim. Aniden kadehini sehpaya bırakıp bana doğru ilerledi. "Hey hey prenses, özür dilerim." Gelip koltuğun yanında dizlerini kırıp cömeldi ve iki elimi avuçları arasına alıp gözlerini gözlerime dikerken daha yumuşak ve sakin bir sesle tekrarladı. "Özür dilerim, seni kızdırmak istememiştim. Seni anlıyorum, inan bütün kalbimle anlıyorum." Ellerimi birer birer dudaklarına götürüp öptü. Dostluğumuzun sınırları içinde bu davranışını abartılı bulmamakla beraber temasında ilk defa farklı bir yakınlık hissettim. Üzüntülerimi nasıl candan paylaşıp benimle beraber mutsuz olduğunu bilirdim. Konuşmamın tonunun gereksiz sertlikte olduğunu fark etmiştim. Elimin birini avucundan yavaşça çektim. Gülümseyerek saçını ve yanağını okşarken mırıldandım. "Ben özür dilerim Ezra. Sana kızmaya hakkım yoktu. Bana bundan sonra ne yapacağımı söyle. Bu civardan çok uzaklaşmadan nerede daha mütevazi bir yer bulabilirim?" Elimi tekrar öpüp bıraktı ve ayağa kalktı. O sehpadan kadehini alıp bir yudum içerken ben hala cevabımı bekliyordum. Konuşmak üzere olduğunu sanmıştım ki viskisinden arka arkaya yudumlar almaya devam etti. Sanki adresi vermesi için alkolün cesaretlendirmesine ihtiyacı vardı. Birden aklından geçenler artık kendi kontrolünden çıkıvermiş gibi kelimeler dudaklarından döküldü. "Buradan hiçbir yere gitmek zorunda değilsin." Ayağa kalkarken güldüm. "Nasıl olacak o? Benim bilmediğim sonsuz bir servetim mi var Steinenstein'da gizli?" Ezra'nın elinden boşalmaya yüz tutmuş kadehini aldım. Bara doğru ilerledim. Onun içkisini tazeleyip kendime de bir kadeh konyak doldurduktan sonra konuşmaya devam ettim. İstikbalimi düşündükçe şu ana kadar yaptığım masraf dahi beni rahatsız ediyor canım. Sanırım üzüntümün ve hayatı tekrar kabullenmenin ruhsal telaşında maddi realitelerimden fazla uzaklaştım. Artık toparlanmamın zamanı. Kadehini ona uzattım. Üniversiteye ve galeriye yakın olması şart yeni evimde. Ancak 5. caddede ve bu kadar da lüks ve büyük olması hiç gerekli değil. Talebe gibi yaşayacağım bir düzen kurmalıyım. Sanki son söylediklerimi hiç duymamış gibiydi. Yumuşak fakat ısrarcı bir ses tonuyla az önce söylediklerini tekrarladı. "Sana söyledim prenses. Buradan hiçbir yere gitmek zorunda değilsin." "Ezra, sana söylediklerimi dinlemiyor musun?" Sağ elinin orta parmağıyla hafif okşayıcı bir dokunuşla ince bir saç telini kulağımın arkasına yerleştirirken gözleriyle kendi hareketini takip etti. Sanki dudağının ucuna gelenleri söylemek için henüz cesareti olmadığı belliydi. Eliyle aynı hareketi arka arkaya birkaç kez daha tekrarlarken bakışları bende olmamasına rağmen parmak uçlarının tenimle teması içimi ılıtmıştı. Bir türlü cevaplamadığı kelimelerini beklerken kulağımda yanağımda tüy gibi gezinen sıcacık dokunuşları fark ettirmeden beni sanki hipnotize edip uysallaştırmıştı. Gözlerimi kapayıp başımı yana doğru onun avucuna bıraktığımda verdiği şefkat, güven ve sevgi duygularını ne kadar özlemiş olduğumu fark ettim. Sayfa 164. Kayıp bir ara zaman yaşamış olmalıydım. Gözlerimi araladığımda beni izlemekte olan bakışları adeta beklenmedik bir şimşeğin çakışı gibiydi. Tutku ve endişe pırıltılarıyla içime kadar işliyordu. Başımı dayadığım avucundan çekemeden dudaklarını dudaklarımda hissettim. Dolgun, yumuşak ve sıcaktılar. Nazikçe başımı ensemden kavrayan eliyle beni kendine doğru çekerken, ona karşı o ana dek hissetmiş olduğum kardeşçe hislerin benden çok uzaklaştığını fark ettim. Karşılık veremeyen ama teslimiyetçi duruşum, hislerimin ne kadar bocaladığını açıkça belli ediyor olmalıydı.
Ayrım sonu.